Değerli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Hayat Rehberimiz programının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu programda da her programda olduğu gibi kıymetli hocamızla Profesör Doktor Ömer Çelik ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, tekrar sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bizler teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. İnşallah Yusuf Aleyhisselam'a kaldığımız yerden, kervandan, Fesabrun Cemil'den devam ediyoruz. Buradan hareketle Mısır'a sultan oluşuna kadar Yusuf Aleyhisselam kıssasını ele almak istiyoruz değerli hocam. Buyurunuz.
Efendim tabi Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya attılar. Şimdi orada Allah Cenab-ı Hak da ona korkma dedi.
Bir sekinet indi.
Beraber sekinet indi. Orada huzurlu bir şekilde kalmaya devam etti. Bir kervan geldi. Tabi su ihtiyaçları vardı. Kuyuya kovayı sarkıttılar oradaki saki. Tabi kova inince Yusuf Aleyhisselam kovanın içine girdi. Demek ki Yusuf Aleyhisselam o kadar küçük ki.
Kovaya sığabiliyor.
Yani su için sarkıtılan bir kovaya sığabiliyor. Yani çocuk yaşta hani. Ya kendi kendine demek ki bazı şeyleri gidip gelecek yaşta değildi yani. Rüya görmüş etmiş ama küçük yani. Küçük olduğunu görebiliyor. Yaşını bilemiyoruz. Ama bize bir fikir veriyor. Tabii kovayı sarkıdan çekiyor çekiyor. Ya diyor suya falan benzemez. Biraz daha ağır böyle geliyor. Kale ya buşra haze bıra. Haze ulam.
Müjde.
Ya diyor, müjde diyor, müjde diyor. Bu diyor efendim bir çocuk ulam.
Bir tane oğlan.
Evet oğlan çocuğu falan diye. Onu tabi alıyor götürüyor. O tabi kervan alıyor onu Mısır'a getiriyor. Mısır'a getiriyor ama bir çalıntı olduğu için yani kuyudan çıkan bir çocuk. Arkadan insanlar girebilir onu efendim takip edebilirler. Kervana saldırabilirler. Düşürü aldın diyebilirler. Bir sürü tehlikesi olduğundan dolayı yani bir an önce bu lukatayı yani
bulundurmalı.
Çok da güzel bir çocuk ama ne olur ne olmaz bir tehlike olabilir diye وَشَرَوْهُ بِثَمَنِنْ بَخْسِنْ دَرَاهِمْ مَعْدُودَ
fazla üzerine
durmadan
sattılar.
Yani biraz da bekleselerdi, bir kişi yapsalardı daha pahalı bir şekilde onu satabilirlerdi. Yani 3-5 dirheme onu bir an ellerinden çıkardılar. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın da böyle şeyleri var, termihleri var da bir gün Resulullah Efendimiz yolda yürürken çok da önünü kesiyorlar. Diyorlar ki ya Resulullah seni bırakmayız. Bize bir şey vermeden bırakmayız. Efendimizin de o zaman cübbesinin cebinde birkaç tane ceviz var. Yanında efendim İbn Abbas var. Hemen çıkardı. O çocuklara iki tane ceviz verdi. Yol verdiler Efendimiz Aleyhisselam'a. Dedi ki ya şu hikmete bakın dedi. O dedi kervan sahipleri o güzel Yusuf'u dedi efendim birkaç dirheme sattılar. Bu çocuklara bize efendim birkaç cevize sattılar diye. Hem ona telmih yaptı hem de böyle bir ona bir hatırasını canlandırmış oldu. Mısır'da şimdi onu bir Mısır Melik diye geçiyor hocam. Bundan sonra o Melik diye geçecek. Mısır Melik'i ismi falan da geçiyor kaynaklarda. Ama Kur'an-ı Kerim ismini zikretmiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim kıssalarda böyle çok isimlere, kralın ismi, şunun ismi falan onlar yani bir Tevrat'ta olduğu gibi veya tarih kitaplarında olduğu gibi o detaylar Kur'an-ı Kerim'in o kıssayı nakletmesinin hikmetlerinin bir anlamı ifade etmediği için ona detaya girmez Kur'an-ı Kerim.
Bir hissesi yoksa hasfediyor.
Tabii tabii işte oradaki Melik onun hanımı falan tarzında böyle bir müphem ifadeleri ona anahtar geçer. Esas orada alınacak ders ve ibret üzerine yoğunlaşır. Tabii satın alıyor. Bu çocuğa da iyi bak diyor. Bu çocuk diyor kıymetli çocuğa benziyor. Ya bunu bir evlat ediniriz diyor. Ya bize efendim bize yardımcı olur diyor. Aman buna dikkat edelim. Yedirme, içmesine, bütün hizmetlerine iyi bakılmasını hanımına öğütlüyor. Tabii Cenab-ı Hak diyor ki biz ne yaptık diyor. Hani kendisine vahyetmiştik ya. Bak sana efendim ileride çok lütuflarımız olacak. Merak etme diye. Burada şimdi onun hemen tecellisi başlıyor. Biz diyor Yusuf'u bu şekilde Mısır'a yerleştirdik. Hatta nereye yerleştirdik? Yani efendim oradaki belki işte Melik'in, vezirin diyelim ki en üst düzey bir devlet adamının sarayına yerleştirdik. Niye yerleştirdik? وَلُنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْبِلَ حَدِسِ Şimdi burada iki şey var. Yani hadisin tevili, Sehbar Hocam, burada iki anlam var. Birisi rüyaların tabiri. Rüyaları görecek hapis arkadaşları. Efendim Mısır'ın Melik'i rüyada görecek. Yusuf onlara yorumlayacak ve onlara doğru çıkacak ilahiri. Bir de hadis kelimesinin olaylar anlamı var. Yani tarihi olaylar, olan bir de sosyolojik olaylar. Yani bu toplumla ilgili bu hadiseler nasıl nükseder, nasıl ortaya çıkar, nasıl gelişir, nasıl sonuçlanır? Yani olan şeylerin iki adım, üç adım ötesini görme.
Bu iş nereye gider?
Nereye gider? Yani sosyolojik olaylar, içtimai olayların başlangıcı, gelişmesi, sonuçlanması hangi şey, hangi sebep olur tarzında bunun bir defa yani tarih felsefesi diyebiliriz. Bu şekilde bunların bilgisini de yorumunu da biz Yusuf'a öğretmek istedik.
Bu şekilde de anlayabiliriz.
Bulunmuş olduğu yer bunu gerektiriyor çünkü. Evet. Yani rüya yorumu anlamı da var. Bu da önemli bir anlamdır. Bunun da ayetlerde izlerini görebiliyoruz. Ama olayların seyrini takip etme ve onun sonuçlarını önceden kestirmenin de çok önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü Yusuf Aleyhisselam'ın devam eden kıssasını bunu da görebiliyoruz. Evet. Görebiliyoruz. Kıtlığı fark ediyor, ona göre tedbirler alıyor ile akriyi. Bu noktada da bunu peki nerede Cenab-ı Hak bunu öğretiyor? Yani oradaki bir saray hayatında. Orada üst düzeyde adamları var. Onların diyelim ki efendim hayatları var.
Gelenler, eğitim seviyesi yüksek.
Gelenler var, gidenler var, konuşmalar var. Orada işte planlar, programlar var. Onlar Yusuf Aleyhisselam şahit oluyor. Çünkü orada köle.
Taşra değil sonuçta.
Tabii. Dolayısıyla yani olan bitenin hadisenin hepsine fark etme. Bak bu özellik bütün peygamberlerde var. Peygamberimizde de var. Biliyor musun? Peygamberimiz çok mütevazi bir insandı. Böyle efendim böyle silik bir şahsiyeti vardı. Emindi, güvenilirdi ama o yaptığı ticaretler, yaptığı seyahatler, gelen giderle, Mekke gidenlere olan muharefeleri, yani belki Mekke'ler içerisinde Mekke'yi, etrafını, dünyayı belki Efendimiz Aleyhisselam'ın daha iyi tanıyan kimse yoktu.
Evet, kesinlikle.
Bunu Muhammed Hamdullah Hocamız İslam Peygamberi kitabında işin buyruğunu çok güzel ortaya koyuyor. Çünkü bu, yani bu yaşanan hayatı bilmeden bir peygamberin, bir insanın yani ne yapacağını bilmesi ve hareket etmesi kolay
tabii
değil.
Tabii ki
yani. Bir bu. Sonra biz diyor, Yusuf'a diyor, وَلَمَّا بَلَغَا اَشُدَّهُ اَعْتَيْنِ حُكْبَ وَعِلْبَ Yusuf diyor biraz daha büyüdü, o sarayda kalmaya devam etti. Biz aynı zamanda Yusuf'a bir ilim ve hikmet verdik. Yani Cenab-ı Hak katına ilim veriyor yani. Olayları öğretiyor, bilgiler veriyor, şunu şöyle yapıyor tarzında. Hüküm kelimesi de doğru karar verme yetkisi. Yapacağı her işte Allah o peygambere. Bu Musa Aleyhisselam'da var. Diğer peygamberlerde var. Allah o peygambere, peygamber namazında o kişiye alacağı her kararda, yapacağı her işte Allah'ın rızasına uygun en doğru kararı verme yetkisini, kabiliyetini veriyor.
Evet.
Çok güzel bir şey bu. Biz de buna talip olmamız lazım. Yani ilim ve hikmet bu hayatta doğru iş yapabilmek için, istikamet yürümek için,
isabetli karar vermek
için, bizim Allah'ın bize ikram edeceği faydalı ilme, doğru ilme ve efendim o doğru karar ve yetisine, kabiliyetine ihtiyacımız. Söz konusu. Şimdi Yusuf'a verilen bu özelliklerin ilerleyen efendim imtihanlardan nasıl kendisini yani fark ettirdiğini, yani
nerede kullandığını hep göreceğiz. Kesinlikle hocam.
Niye verdik? İlim ve hikmet verdik çünkü bundan sonra bir sürü olaylar olacak.
Hepsini.
İki tane Yusuf Aleyhisselam'ın iki tane önemli imkan.
Kesinlikle.
Alet.
Bunları kullanacak.
Bunu kullanacak. Bunlara yürüyecek.
Evet hocam.
İlim mi kullanacak, hikmeti kullanacak, hükmü kullanacak, karar verecek, onunla yürüyecek.
Evet. Çok i̇lk, güzel. İlk imtihanı da Allah-u Alem Züleyha
şimdi tabii,
olduğu gibi
bakalım
duruyor.
Bakalım ilim hikmetinin efendim faydasını göreceğiz şimdi burada.
Evet.
Şimdi varavedet hulleti huveydiya. Tabii yani bu şimdi bizi dinleyen, izleyen kardeşlerimiz en çok tabii Yusuf kıssasında bu Yusuf Züleyha meselesi ilgi çekicidir. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu olayı anlatmaktadır. Fakat Kur'an-ı Kerim orada o kadar nezih bir dil kullanmaktadır ki bu nezih dil bu konuları yazacak insanlara, işte romanını yazacak, fıkhını yazacak, aile hayatını anlatacak insanlara bir Müslüman bu konuları nasıl bir nezih dille efendim ifade etmeli onun da muazzam bir örneğini sergilemektedir.
Kesinlikle.
Yani müstehcenliğe karşı nasıl dikkat edilecek? Efendim cümleler nasıl olacak? İfadeler nasıl olacak? Nasıl kinayeleri kullanacak? Orada da aslında yüce kitabımız bize bu işi konuşacaklara, yazacaklara muazzam bir örnek sergiliyor. Herkes onu güzel bir dikkatle okuması lazım.
Biz de bu gözle inşallah okuyacağız.
Okuyalım, o yüzden çalışalım. Şimdi Yusuf bir evde bulunuyor. Oradaki vezirin hanımının yanında bulunuyor, onun kölesi. Tabii hep onunla baş başa. Çünkü Yusuf bir köle. Kendi inisiyatifi yok. Gidecek, kaçacak, gidecek falan durumu söz konusu değil. Orada ne ederse o yiyecek, ne derse onu yapacak. Ama bu hanım İsmi Züleyha diye geçiyor kaynaklarda. Tabii Yusuf biraz da büyüyünce, iyice delikanlı olunca bir de güzelliği var tabii. Kadın buna karşı ilgi duyuyor ve onunla beraber olmak istiyor.
Nefsinden murad almak istiyor.
Almak istiyor. Ama bu konuda kesin niyet ediyor. Ama Yusuf Aleyhisselam bu talebini de efendim kapıları kapatıyor, dile getiriyor. Açıkça muradını ortaya koyuyor yani. Net bir şekilde ortaya koyuyor. Ama Yusuf Aleyhisselam burada ilk sözü şu. Kale maazallah.
Allah'a sığınırım.
Tabii. İnne hafullara bel alemin. Ben dedi efendim, ben Allah'a sığınırım. Yani bu teklife karşı Yusuf Aleyhisselam'ın verdiği ilk tepki ilim ve hikmet. İlim devreye girdi. Allah'ı tanıyor, günahı biliyor, haram helali biliyor, nerede bulunduğunu biliyor ve maazallah. Böyle bir kritik dönemde beni nefsimin şerrinden, kadının şerrinden koruyacak tek güçlük var, o da Allah. Dolayısıyla yani Allah'a sığınmak, kalben Allah'a sığınmak kişiyi günahlardan koruma açısından en önemli yapılacak iştir. Yani nerede böyle tehlikeli yani ihtimal doğarsa.
İhtimal doğduğu an bunu yapmak lazım.
Yani çok yakına gelme şartı da yok. Evet. Yakınlaşırsa tehlike artar.
Artar.
Ama günah ihtimali haram olabilir, haram ilişki olabilir, haram bir kazanç olabilir. Yani buralarda bizim efendim gönül ufkumuza bir yerde bir günah karartısı ortaya çıktığı zaman bir Müslümanın ona yapacağı, vereceği ilk tepki maazallah olmalıdır. Evet. Maazallah dediğimiz zaman, Allah'a sığındığımız zaman Allah bizi her tehlikeden korumaya kadirdir. Onun Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de işte hep sığınma ayetleri var. Fedak suresi var, Nas suresi var. Dolayısıyla bana sığının diyor, şeytana sığınma emirleri var. Çünkü o tehlikelere karşı kulu koruyacak yani güç sahibi Allah'tır. Hı hı. Biz Allah'ın kudretine sığındığımızda o bize her türlü şerden korumaya kadirdir. Biz sığınmayı sağlam yaparsak yani kul olarak bize düşen tarafı yaparsak Allah Teala'nın Rab olarak kendi düşen şeyi kesin yapacağından hiçbir şeyimiz olmaz.
Bundan şüphe olmaz yani.
Kesinlikle. Hiç olmaz. Bunun peygamberler hayatta çok örnekleri var. Evliyaullah'ın da çok örnekleri var. Biz de bu efendim örnekleri kenarda yaşayabiliriz. Sığındığımız takdirde o bizi koruyacaktır.
Evet, Yusuf Aleyhisselam örneğinde evet, olduğu gibi.
Olduğu gibi. Onun için burada Yusuf Aleyhisselam o günaha karşı kâle maazallah innehu rabbi ahsene mesvâi innehu min ibadil mukhlasîn yani ben Allah'a sığınırım. Bir de ben öyle bak ilim hikmet nerede devreye giriyor? Ben öyle bir yerde bulunuyorum ki ben buraya kim aldı? Benim efendim aldı. Senin kocan aldı. Şimdi bana kendi evini açan kendi imkanı sunan efendim bana bu yürüyü yapan bir insana karşı ben nasıl bir böyle hainlik yapabilirim? Olmaz. Ahsen Rabbinin ikincisi esas Allah-u Teala. Evet. Bütün mühidi Allah-u Teala'da. Rabbim bana o kadar ihsanda bulundu. Kuyuda beni
kuyudan aldı getirdi, buralara getirdi kesinlikle.
Getirdi. Ben burada şimdi Allah'ın bir emrine açıkça efendim yasağına nasıl karşı çıkarım diye. Hı-hı. Dolayısıyla burada çok temiz bir şahsiyetle, iffetli bir şahsiyete karşı karşıyayız. Bir de innehu min ibadil mukhlasin. Yusuf diyor biz kendisini ihlasa erdirdiğimiz bir kuldu. Muhlas. Şimdi muhlis var, muhlas var hocam. Muhlis kişi kendisi Allah'a
kendi çabasıyla.
Kendi çabasıyla Allah'a ibadette işte efendim riyadan, şumadan uzak durarak ibadetini Allah'a yapmaya çalışan, buna uğraşan insan anlamında. Ama bir de muhlas var ki artık o muhlisi geçmiş ve Cenab-ı Hak o kula kalbine o ihlası Allah vermiş. Allah o kulu ihlas hale getirmiş. Bu muhlas, muhlisten daha yüksek bir makamda.
Evet. Vehbi bir şey ifade ediyor.
Vehbi bir şeyi. Biz verdik diyor o ihlası diyor. Hı hı. Biz kazandırdık diyor. Şimdi böyle bir efendim bir insan düşünelim. Allah'a sığınıyor. Ketinlikle ben ne yüce Rabbime ne de efendime karşı bir hainlik yapamam diyor. Hem de ihlas erdirmiş bir kul olacak. Ondan sonra peşine gelen ayet-i kerimede ve lakat hemmet bih.
Ve
hemme biha. Efendim kadın efendim Yusuf'a iyice efendim kafayı takmıştı.
Meyletmişti.
Meyletmişti efendim gönül koymuştu. Yusuf da ona efendim meyletti diye efendim tecrübeler bazı tecrübeler evet. Falan var. Bu mahsa hatadır.
Yani durağın orada olmaması gerekir.
Orada durak olmaz. Çünkü eğer oraya durak koyarsak o ayet-i kerime önceki ayet-i kerimeyle çelişmiş olur. Evet. Yani Allah'a sığınan ben efendime hainlik yapamam diyen İhlası erdirilmiş bir kulun bütün bu özelliklere beraber ilim hikmetle verilmiş. Bu özelliklere beraber kalkacak bir de efendim yani oraya bir efendim bir niyet edecek.
Bir niyet
yani
edecek
yapmayın diyecek tarzında böyle bir niyet böyle bir ihlas ve efendim istiazeye uygun düşmez.
Evet.
Dolayısıyla orada velaka temmet bih. Kadın kafayı takmıştı, meyletmişti. Onda hiç şüphe yok. O da baştan aşağı ayet bunu söylüyor zaten. Ve hemme biha levle erra burhane rabbi nokta.
Burada durulacak.
Şimdi eğer Yusuf Rabbinin burhanını görmeseydi, Allah ona burhan delil verdi, ilim verdi, hikmet verdi, ihlas verdi, kendisine sığınma efendim lütfetti. Ondan sonra bütün bunları efendim Cenab-ı Hak ona ikram eyledi. Şimdi diyor ki işte Yusuf diyor, tefsire yazıyor. Yusuf diyor, babası diyor, tam diyor o ortamda diyor. Bir de baktı ki babasının silüeti ortaya çıktı diyor. Parmağını ısırıyordu. Aman Yusuf yapma falan. Hı hı. Onlara gerek yok. Yani şu Allah'ın burhanı belli. Allah'ın burhanı Yusuf olan efendim verdiği ilimdir.
Hikmettir. Kesinlikle.
Efendim Allah'a marifetullah'tır. Allah'a sığınma efendim azmidir, iradesidir ve onu başarabilmesidir. Bir hainlik yapma noktasında efendim yapamam diye efendim bu noktaya karar vermesidir. Ve ihlasa ermiş olmasıdır. Allah'ın diye muhlas bir kulu diye hep bir zinayı düşünebilir mi ya? Düşünemez. Dolayısıyla bu böyle olmalıdır. Bu konuda güzel bir makale var. Henüz yayınlanmadı ama çok güzel. Yani ayetlerin efendim anlatımından Yusuf'un iffeti ve temizliğinin derecesini ortaya koymaya çalışan bir makale. Çok güzel bir şey bu. Devam eden kelime de böyle. Ondan sonra biz diyor kezerken linasrif anı söyle vahşi. Biz diyor Yusuf'tan diyor her türlü diyor günahı, fuhşatı diyor efendim biz onu ondan aldık, vazgeçirdik evet. diyor. Biz vazgeçirdik
evet
diyor.
Evet hocam, bu noktada izleyicilerimiz için bu kısmı biraz daha açmamız gerekebilir. Velakad hemmeti bir kadın meyletti. Orada hiç problem yok. Ve hemme biha'de durduğumuz zaman Yusuf Aleyhisselam da meyletmiş. Onun mislini yapmış oluyor. Levle erra burhane rabbi dediğimizde.
En azından gönlünden geçirmiş.
Evet, gönlünden geçirmiş diyoruz. Devamında levle erra burhane rabbi. Rabbinden bir burhan görmeseydi mahsup şekilde kötü bir yola düşecekti güzel manası evet. vermiş olunuyor. Ama ve hemme biha'de durmadığımız takdirde de Rabbinin burhanını görmeseydi meyledecekti. Gördü demek ki meyletmedi demek anlamına geliyor.
O zaman hiç meyletmedi.
Geliyor. Evet. Hiçbir yani şekilde meyletmediğini anlamış oluyoruz.
Yani o Rabbinin burhanını gördü meyletmedi. Ve gönlünden bile böyle bir kötü niyeti geçirmedi. Hı hı. Ya burada yani insanın gönlünün haramlara karşı temizliğini Cenab-ı Hak örneğini veriyor.
Evet.
İnsan düşünebilir ki böyle bir şey olur mu ya? Yani bir diyelim ki efendim aklı başta diyelim ki şehveti yerinde olan diyelim gücü kuvveti yerinde olan bir insan diyelim aklına diyelim Allah korusun bir zina gelebilir bir şey girebilir. İçinde tutar bir şey yapmaz efendim istifaya da gidebilir. Yani gönlünü bundan uzak tutamayabilir insan hali olarak diyebilir. Fakat Allah bize iffet noktasında bir insanın kalbinin iffeti noktasında Yusuf'un Aleyhisselam'ın temizliğimize örnek veriyor.
Evet.
Bu da olabilir diyor. Yani illa efendim bir kötü şey düşünmenin gerekmez, düşünmeden olmaz diye düşünmeyin. Gönlünüzü temizlerseniz, temiz gönlüne sahip olursanız o gönlüne hiç haramın kokusu bile sinmez. Ay Yusuf'un örneği. Hı hı. Ve böyle bir ortamda yani günahla tam yüzde gelmiş olan bir ortamda bile böyle bir temiz kalbe sahip olmak mümkündür. Siz bunu yapabilirsiniz.
Evet, bu bir örnektir.
Evet.
Dolayısıyla doğru tercüme olacağım. Burhan, Rabbinin burhanını görmeseydi meylederdi.
Meylederdi. Gördü, meyletmedi. Gördü ve kesildi meyletmedi.
Eyvallah.
Hem bile olmadı. Tarzını söyleyebiliriz. Ve şimdi Yusuf kaçıyor. Yani orada şimdi efendim böyle bir ortamda yani o günaha yaklaşmamak için ortamı terk etmek üzere de Yusuf'un kaçtığını görüyoruz. Ama kapılar kapalı.
Hem de ve gallakatil ebvabı. Bayağı bir kapalı
evet,
yani.
Evet kapalı. Şimdi Yusuf da hem olsa efendim kaçar mı ya? Kaçmaz. Demek ki şimdi bu kez Yusuf ne yapıyor? Yusuf Aleyhisselam günah ortamını terk ediyor.
Hı hı.
Çok önemli bir şey. Yani günah ortamında bulunup da günah işlememeye uğraşmaktansa evet. öyle bir ortamda hiç bulunmamak.
Hiç bulunmamak, kaçmak.
Bir de hele bir defa irade olarak yani isteğe bağlı olarak böyle ortamlarda bir Müslüman bulunmamalı. Yanından geçmemeli. Öyle kaygan bir zemine basmamalı. Ama diyelim ki yani çaresiz bir şekilde, mustar bir şekilde böyle düştüğü zaman kaçmalı. Yusuf Aleyhisselam kaçıyor. İşte kadın arkadan koşuyor.
Gömleğini çekiyor.
Efendim gömleğini çekiyor. Arkadan gömleğini yırtıyor ve orada vezire yani kadın işte kocası da efendim oraya gelmiş vaziyette diyelim ki dışarıdan gelmiş. Orada karşılaşıyorlar. Karşılaşınca bu kez kadın. Ama buradaki efendim anlatım Züleyha üzerinedir. Yani Züleyha üzerindeki anlatımı Sevan hocam bir şey daha söyleyelim. Yani o kıssada Züleyha üzerinde veya Züleyha'nın arkadaşları o niyetli olan kadınlar üzerinde anlatımı bütün kadınlara teşmil etmek en büyük günahtır. En büyük iftiradır, en büyük hakarettir. Biz hiçbir kötü kadının kötü bir haliyle annelerimizi, peygamberin eşlerini, peygamber eşlerini, salih müminleri, kız kardeşimizi, hanımımızı, annemizi biz efendim kötüleyemeyiz. Onun için burada Yusuf Aleyhisselam'ın şeyi geçiyor. İnnekeydekün azim geçiyor.
Evet.
Şimdi diyor ki efendim
sizin hileniz çok büyük.
Bu çocuk diyor, bu diyor bana diyor kötülük yapmak istediyor. Bu diyor bana saldırdı diyor. Bu bana efendim zina etmek istedi diyor. Ben diyor falan tarzında. Bu kez kadın kendi suçunu Yusuf'a yükleyerek onu suçluyor. Onu suçluyor. Yusuf Aleyhisselam ses çıkarmıyor. Yani çünkü orada bir köledir.
Köle sonuçta, evet.
Fakat orada bir başka bir şahit, adamın avukatı olduğu falan söyleniyor. Kuş falan olduğu söyleniyor. Bunlar tabii rivayet olan şeylerdir. Şimdi kadının kocası o vezir şaşırıp kalıyor böyle. Nasıl yaparım, nasıl edeyim falan diye. O akraba şahit, avukat devreye giriyor. Olacak ya. Diyor ki ya dur bakalım diye. Hemen diyor, karar verme diyor. Bir bakalım suçlu kim değil, bir ortaya koyalım.
Hmm.
Gömleğe bakacağız diyor. Gömlek eğer diyor ön taraftan yırtılmışsa diyor. Şimdi karşı karşıya böyle olunca kadın kendini korumak üzere demek ki onun
efendimiz
anlam gelir. Yusuf suçludur diyor. Ama diyor gömlek arkadan yırtılmışsa diyor. Demek ki Yusuf kaçıyordu. Şey yapıyordu. O zaman kadın suçludur. Bakıyorlar gömlek arkadan yırtılmış. O zaman diyor ki
Züleyha suçlu.
İmle keyde günü azıyım. Sizin diyor keydiniz, tuzağınız çok kuvvetlidir. Sen günah işlemişsin. Sen günahını tövbe et. Yusuf sen bu işlerde vazgeç tarzında. Böyle efendim devam edip gidiyor. Dolayısıyla burada da yine bu anlatım da hep Yusuf Aleyhisselam'ın günah ortamından kaçma, temiz kalma ve burada da yine kendisini savunma noktasında da yani şeyi var Yusuf Aleyhisselam'ın. Yani orada bir cazgırlık yapıp da ya olur mu ya sen bana benim şey yaptın falan tarzında yine o kadının hukukunu koruyacak yani o rezil olmasın diye de Yusuf Aleyhisselam'ın ayrı bir nezaheti bize sergileniyor. Cenab-ı Hak onun konuşmasını nakletmiyor. Yusuf Aleyhisselam susuyor. Orada diyebilir ki ya bu benim peşimden koştu, bu bana bunu yaptı falan niye konuşabilir. Allah da onun konuşmasını evet. bize nakledebilir ama.
İş ondan geçmiş demek
evet,
ki yani.
Geçmiş evet. ama yine orada bir hakarete uğruyor. Bir efendim iftiraya uğruyor. Orada bile sabrıyla, affıyla orası bir şekilde kapansın gitsin diye de efendim Yusuf Aleyhisselam'da tam bir hilim ve sabrın da izlerini görüyoruz. Görüyoruz ama tabii olay orada kalmıyor. Şahit olunca, vezir olunca olay duyulmaya başlıyor ve saray ya gelip giden Züleyha'nın yakın arkadaşlar olayın haberi oluyor. Ve Züleyha'yı kötülüyorlar.
Bir dedikodu yayılmaya başlıyor.
Yayılıyor tabii. Yayılıyor. Olay tabii şey olunca diyorlar ki işte vezirin hanımı kadı şegafe hubba. Ne demektir?
Gönlü yanıp tutuştu. Aşkından gözü kör
evet,
oldu.
Evet evet. Yani Yusuf'a duyduğu aşk kalbinin efendim şeyini kabuğunu yırtmış.
Hı hı.
Yani bu aşık olmanın veya efendim bir aşk derecesinde birisini sevmeyi ifadesi olarak evet. kullanıyor burada. Tabii bu böyle aleyhinde böyle konuşma olunca Züleyha da bu kez gelin bakalım beni suçluyorsunuz ama bakalım bir de sizi durumunuzu görelim falan diye. Orada bir Züleyha'nın bir şey daha var. Ne diyelim o kadınlara Yusuf'la bir imtihanı diyelim falan. Bir mükellef sofra hazırlıyor. Yani ayetin anlatına baktığımız zaman masa var, sandalyeler var, koltuklar falan var. Dolayısıyla o dönemin Mısır hayatında, saray hayatında böyle bir şaşalı bir efendim yemek salonlarımız
ziyafetimsi bir şey
falan
sanki.
Öyle. Onu yani kullanılan kelimeler böyle yer sofrası, yerde oturma değil de böyle masalı, koltuklu falan bir şeyi bize tasvir ediyor. Hı hı. O saray hayatını bize nakletmiş oluyor. Oradaki biraz gelişmeleri de aktarmış oluyor. Kültürel olarak
evet,
yani.
Evet veriyor. Hocam.
Tabii kadınlar geliyor. Onların eline birer önüne meyveler koyuyor. Tabakta ellerine biraz da bıçak veriyor. Afiyet olsun ama şahabeleri şeyden beri yok. Yani kendilerine bir oyun kurulduğunun farkında değiller o Züleyha'nın arkadaşları. Sonra Yusuf'a diyor ki gel bakalım şöyle bir çık onlara bir gözük bakalım.
Şöyle bir arz endam et.
Bir arz endam. Yusuf gelince tabii bütün kadınlar deyip böyle hani insan bir güzellik karşısında
büyülenir
şaşın kalır ya böyle donar kalır falan. Donar kalıyorlar. Tam bir taraftan da efendim şeyi keserken.
Evet ellerini kesiyorlar.
Keserken.
Mehaza beşara diyorlar.
Ellerini keserken meyveyi keserken ellerini kesiyorlar. Ve diyor ki mehaza beşara inhez illa melekün kerim. Hakikaten yani bu güzelliklerin de çok etkileyici olduğunu tabii ayetler bize onu söylüyor. Allah insan güzel yaratır. Efendim o çok etkileyici olur. Şu bu neyse falan. Ve çok etkileniyorlar. Ellerini kesiyorlar. Ama burada Ayşe validemizin bir sözünü hatırlamamız lazım. Efendimizin güzelliğini anlatırken Hazreti Ayşe annemiz diyor ki o Mısır'daki kadınlar diyor Yusuf'un güzelliğini görünce şaşkınlıklarından diyor efendim elma yerine meyve yerine ellerini kestiler. O kadınlar eğer Efendimiz Aleyhisselam'ın Resulullah Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın güzelliğini görselerdi efendim ellerini değil o bıçakla kalplerini keserlerdi. Yani daha fazla.
Daha fazla bir büyüleyiciye sahip Efendimiz.
Çünkü diyor Resul Efendimiz diyor o kadar güzeldi ki yanakları o kadar diyor al al olurdu ki o geceliğin sahi derken ben iğnemin ipliğini Efendimiz Resulullah'ın yanağının nurunun ışığında geçirirdim buyuruyor.
Maşallah.
Bu güzelliği tasvir ediyor. Tabi orada Yusuf Aleyhisselam Allah'a sığınması var. Yine bak Yusuf Aleyhisselam'ın hayatının her tarafı ibret. Tabi biz kısa yoldan bir efendim takdim ediyoruz. Hı hı. Yoksa detaylı olsa bu her bir başlık diyelim ki bir program olur ve
kesinlikle,
güzel bir program olur.
Kesinlikle hocam.
Onu da yapacak hocalarımız olur daha bu kıssaları daha detaylı anlatan efendim programlar olabilir. Burada hep Yusuf Aleyhisselam iffetiyle ama bu iffetinin de efendim en önemli şartı olarak Allah'a sığınmasıyla. Şimdi diyor ki Cenab-ı Yusuf Aleyhisselam Allah'a sığınıyor. Diyor ki ya Rabbi bu kadınların başta üvey olmak üzere bunların fitnesini, bunların şerrini benden sav ya Rabbi. Bunların efendim belasını benden sav ya Rabbi. Eğer benim bunlardan korunmazsan, onları benden savmazsan esbu ileyhinne ve hükmünel cahilin. Yani ben de bir beşerim. Bir noktadan sonra belki nefsime mağlup olabilirim. Efendim kötülüğe meyedebilirim. Cahillerden olurum. Onun için ne olur ya Rabbi? Beni sen koru ya Rabbi.
Evet.
Ancak sen korursun. Böyle bir ortamda beni senden başka hiç kimse koruyamaz. Ve diyor festecebe rabbuhu festecebe lehu rabbuhu fesarafa anu keydehun. İnnehu semil alim. Allah diyor Yusuf'un bu niyazına, istihazesine icabet etti. O kadınların şerrini Yusuf'tan uzaklaştırdı. Çünkü Allah her şeyi işiteni bilendir. Onun için burada yani Kur'an-ı Kerim bize Allah'a iman noktasını sürekli efendim evet. işliyor. Yani Allah her yerde işiten, gören, efendim haberdar olan, duyan. Dolayısıyla bir kul bulunduğu her yerde yani Ya Rabbi dediği zaman, ona sığındığı zaman, efendim onun huzurunda olduğunu bildiği zaman Allah o kuluna icabet eder. Onu şeylerden korur, günahlardan korur, tehlikeden korur ve ona her türlü ikramda bulunur Cenab-ı Hak. Kur'an bize böyle bir Allah inancını işliyor. Kıssalarda bunu işliyor. O bir peygamber duaların hepsinde bunu görüyoruz. Diyor ki peygamber şöyle dua etti. Festecebe lehu rabbuhu.
İcabet etti hemen.
Gitti. Onun için Enbiya suresinde peş peşe peygamberin atılmış olduğu yerde o Enbiya suresinin bir ismi de suretül icabet. Yani Allah'ın peygamberin yaptığı dua icabetini bildirdiği sure anlamında. Yani hangi peygamber dua etse Nuh aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, efendim Yunus aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam festecebe lehu.
Hemen icabet etti.
Bunu bize niye gösteriyor? Biz öyle bir Allah'ın kullarıyız ki biz o Allah'ı tanıdığımız takdirde, inandığımız takdirde ve ona sığındığımız, dua ettiğimiz ve tam samimi efendim yalvarırız zaman Allah o bize icabet edecektir. Bize ikram edecektir. Bunu biz görmüş oluyoruz. Yusuf Aleyhisselam'ın efendim burada
eyvallah.
Da sığınmasını görüyoruz ve Cenab-ı Hak diyor bir de orada bir nokta daha.
Evet ben de.
Kale Rabbisi
ben de tam buraya değinecektim hocam. O niyazındaki o kıyas çok manidar.
Çok
Yusuf Aleyhisselam'ın.
Ya. Gerçi tabii yani şunu da söylese daha iyi olabilirdi. Müfessirlerin beyanı bu. Yani Rabbim hapse girmek, hapiste olmak onların o kadın dediğin yapmaktan benim için çok daha sevimlidir. Evet. Beni onların şerrinden koru ya Rabbi diye dua etti. Diyorlar ki şey yani ya efendim hani bu el bela mümkün bir mantık.
Evet.
Yani bela konuşmaya bağlı diye. Yusuf Aleyhisselam hapis değil de ya Rabbi
başka
hiç hapse
istesin.
Falan hiç göndermeden lütfundan beni falan şey yapsaydı Allah onu hapse koymadan da korurdu. Ama hapsi devreye sokunca sanki efendim belayı celbetti ama, falan gibi böyle bir yorum
evet,
yapılıyor.
Yusuf Aleyhisselam'ın iffeti içinde bulunduğu durumu kendisine o kadar kötü göstermiş ki kıymetli hocam hapishanenin, sicinin yani kadınların çağırdığı şeyden daha sevimli geldiğini söylüyor. Öyle bir mukayese var.
Tabii
yani
ama bir de tabii ne oldu? Efendim medrese-i Yusufi olmayacaktı o zaman.
Evet kesinlikle. Her şeyde bir hikmet tezahür ediyor.
Dolayısıyla biz medrese-i Yusufi'de kalalım.
Eyvallah
oradan hocam. Devam edelim inşallah.
İnşallah bir sonraki programda hapis hayatından devam ederiz. Evet. Değerli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz bu programımızda Yusuf Aleyhisselam'ın imtihanıyla devam etmiş olduk. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.